Ayrım 16. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 168. Erzincan'a can dayanmaz. Dünya birbirinin gırtlağına sarılma, Türkiye barış içinde kalkınma çabasındadır. Artık gelenekselleşmeye başlayan yılbaşı hazırlıkları iyice yoğunlaşır. Tayyare piyangosu bayileri son biletleri satmak için çarşı pazar dolanırlar. 1939 yılı sona ermek üzeredir. Evlerde yılbaşı toplantıları için meyve, çerez ve börekler hazırlanır. Savaşın saluğu henüz bütün ülkede duyulmamıştır. Bir tek gece için gençlere de tanınan içki ve kumar özgürlüğüne sermaye bulunur. Türkiye'nin doğusu, batısı eğlenceye hazırlanmaktadır. 26 Aralık'ı 27'ye bağlayan gece, Erzincanlı gençler de diğerleri gibi 3 gün sonrasının uzun beyaz gecesine hazırlık amacıyla yataklarına girip düşlere dalarlar. Yerin kim bilir ne kadar altındaki bir dev bu anı beklemektedir. Önce uykusunda esner, soluğu toprağın derinliklerinden ince bir titreşim yayarak yerin üstüne tırmanır. Köpekler havlar Tercan Ovası'nda, atlar kişner. Ağıllarında koyunlar birbirine sokulup meleşirler. Erzincan derin uykulardadır. Dev birden silkinip doğrulur. Zeus'un tarih öncesinde bağladığı zincirleri teker teker kırarak yeryüzüne çıkacaktır. Gerinir, homurdanır ve son zincirinde parçalayarak Erzincan'ı kocaman elleriyle kavrar. Munzur'un doruğuna kaldırır. Tutar Munzur'u, sonra Mercan'ın akbabasına vurmak ister. Erzincan elinden kayar. Kerpiç evler, toprak damlar, taş binalar, camiler, tekkeler, eski kiliseler bir anda yerle bir olurlar. Ve derin uykuların, umutlu düşlerine dalmış Erzincanlıların pek çoğu bir daha uyanmazlar. Uyanamayacaklardır. Erzincan'da deprem vardır. Analar, bacılar, babalar, dedeler ve kardeşler birbirlerini yitirirler. 9000'den fazla insan ölür. 16000'den artık insan yaralanır. 6000'den çok bina yıkılır. Erzincan biter, tükenir. Asker imdada koşar. Çevre iller yardım kervanları oluşturur. Ve haber ulaşır ulaşmaz Ankara yerinden oynar. Cumhuriyet 1,5 ay arayla 2 yası birden tutar. Atasının acısına halkın sızısını katmak zorundadır. İsmet Paşa Ankara'dan Erzurum niyetine bindiği beyaz trenden Erzincan'da iner. Acıyı paylaşarak azaltmaya koşanlar ağıtla koçaklamanın arasına sıkışıp kalırlar. Haber ne çabuk Ankara'ya gitmiştir. Ankara ne çabuk Erzincan'a yetmiştir. Kimse ne sorar ne yanıt verir. Fakat bilinir ki Ardahan'da bir bülbül ötse, Edirne'de bir gül açar, İzmir'de bir tırnak çizilse Antepli'nin yüreği sancılanır. Örneği çok çarpıcıdır. Deprem tüm kamu binaları gibi cezaevinde yerle bir etmiş, tutuklular kahpiş duvarlarla toprak damın tozundan, burunları kanamadan çıkmışlardır. Ortalıkta ne demir parmaklık, ne gardiyan, ne jandarma, ne bir engel kalmıştır. Sağ esen kurtulanlardan hangisi istese bir yöne çekip gidebilir. Hiçbiri hiçbir yöne gitmez. Bütün tutuklular aynı anda tek eksiksiz enkaz altında can derdine düşenlere yardıma koşar. Kurtarabildiklerini çıkarır, kurtaramadıklarını gömer ve yönetim yeniden işlemeye başlayınca yine tek eksiksiz cezaevinin önünde toplanırlar. Erzincan bir yanıyla ağıttır, bir yanıyla destan. Türkiye can evinden vurulmuş gibidir. Herkesin gözünde yaş vardır. Herkesin gönlünde Erzincan yönüne uçan bir kuş. Çünkü Türkiye'nin başı orada tütmekte, yüreği orada atmaktadır. Tarih 1 Ocak 1940'tır. Erzincan yıkık, Erzincan yaslı, Erzincan kayıptır. Lakin aynı zamanda güven ve umudun da göğsüne yaslanmıştır. Bir resim dolanır elden ele. Bir resim birliğin çelik kalemleriyle kazınır belleklere. Yavrularını yitirmiş bir ana ağıta yaslanır Cumhurbaşkanı'nın göğsüne. Bu devlette halkın bütünleşmesidir. Yetmez. Tutukluların bu erdemi Cumhurbaşkanı'na övünçle anlatılır. Cumhurbaşkanı Ankara'ya döner dönmez özel af çıkartır. Tasada ortak olan Kıvanç'ta da ortaktır. Ve bu da devletin halkla var olma erdemidir. Geç kalan akıl. Türkiye kendi yarısının acısını sarmaya uğraşırken dünya paylaşım derdindedir. İngiltere ve Fransa diplomasinin çoktan işlevini yitirdiğini geç de olsa anlarlar. 28 Mart 1940'ta hiçbir devletle ayrı ayrı anlaşma yapmayacaklarında anlaşırlar. Hitler'e bu gözdağı da vız gelince kıpırtı başlar. Erzincan'da yerin üstüne çıkan dev Avrupa'nın batısında canavar kesilmiştir. İngiltere ve Fransa karasularına torpil yerleştirmek için Norveç'e başvururlar. 24 saat sonra yanıt Alman panzerlerinden gelir. Danimarka ve Norveç Weser harekatına bir gün bile dayanamamıştır. Quisling yıllardır düşlediği fırsatı kavuşur. Norveç'in Nazi hükümetini kurar. Chamberlain savaş kabinesinin kurulmasını sağlamak amacıyla çekilir. Churchill Majesteleri'nin yeni hükümetini kurar. 14 Mayıs'ta Hollanda 28 Mayıs'ta Belçika teslim olur. İngilizler 300 bin kişilik ordularını bir hafta içinde Dünkerk'ten kaçırarak büyük çapta işlere girişilebileceğini kanıtlarlar. Fransa ise General Wehrmacht'ın askerleri için gezi parkıdır. 5 Haziran'da saldıran Alman orduları 9 gün sonra 14 Haziran 1940'ta Paris'tedir. O zamana değin kendi içindeki didişmelerden başını bir türlü kaldıramayan Fransız solu dipten doruğa sarsılır. Hemen direnişe geçer. Bu Fransa'nın son halk destanıdır. Devlet Fransa'nın yarısına razı olarak Almanlarla uzlaşan Petain'i başına geçirir. General de Gaulle İngiltere'den Fransa bir çarpışma itirdi, savaşı değil diye haykırır. Jean Moulin Fransa'nın erkek jandarkı olarak ortaya atılır. Resistance, direniş işgal bölgelerinde Nazilere kök söktürmektedir. Yurtta barış, dünyada barış. Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesine sıkı sıkıya sarılır. Hem Almanya ve Sovyetler Birliği ile sıcak ilişkiler içindedir, hem İngiltere ve Fransa ile karşılıklı bağdaşık. Hem Almanya'yı silah karşılığında çok gereksinim duyduğu kromu satar, hem Amerika, İngiltere ve Fransa'ya geleneksel tarım ürünlerini. Para verenden para alır, takas isteyenden silah. Cumhuriyet halkı ve yönetenleriyle savaşa girmemekte kararlıdır. Yine de bilir ki saldırmak devletin elindedir de savunmak zorunluluk olabilir. Savaş da zaman zaman trafik kazası gibidir. Siz usta bir sürücü olarak bütün önlemleri alır, bütün dikkatinizi yoğunlaştırırsınız. Ya karşı taraf? İyisi olanakların tamamının kötüsüne tahsis edilmesidir. Tam bu sırada İtalya daha fazla dayanamaz. İmparatorluk kapısının ardına kadar açıldığını sanan Mussolini, Hitler'in yanında savaşa girer. Artık Türkiye'nin adalardan bekleyeceği yar değil, olsa olsa zarardır. Komşumuz İtalya savaşa girmiştir. Akdeniz'deki çatışmaları sağmaya çalışan Türkiye, Ege'de kapışmayla burun buruna gelir. Amerika dolaylı biçimde de olsa savaşa ısınmaktadır. Askeri üsler karşılığında İngiltere'ye 50 eski destroyer verir. Karşılığını Pasifik'ten alır. Japonya mihvere katılır. Dünya bütün nimetleriyle çıkar sofrasına sürülmüştür. Fransa ve İngiltere'nin yıkılmasına kesin gözüyle bakan Japon samurayları, Pasifik'in bütün büyük lokmalarını kapmanın telaşına düşmüşlerdir. Çin ve Hindistan, İngiltere, Hind içini Fransa sömürgelerinden kurtulacak, Japon egemenliğine geçiverecek. Dünya, faşizmin demir ökçesi altında üstün ırklarca dayatılan yepyeni bir yapıya kavuşacaktır. Almanya, Amerika'yı Pasifik'e mıhlamanın rahatlığında Romanya'yı işgal eder. İtalya, Arnavutluk'ta Yunanistan'a saldırır. Çöl kaplanı Mareşal Rommel'in Afrika Korpsu, Bingazi'de bindiği tanklarından göz açıp kapayıncaya Kahire önlerine iniverir. Bulgaristan soluğu mihverde alır. Yugoslavya hemen izine düşer. Ordu hükümeti devirerek anlaşmayı yastır. Almanya'nın öfkesi Yugoslavya'nın tepesine biner. Kendi hükümetine şahin ordu panzerlerin karşısında güvercine döner. Yugoslav yurtseverleri için tüneyecek bütün dallar Alplerin doruklarındadır. 22 Haziran 1941'de Türkiye'yi yönetenlerin sabırsızlıkla bekledikleri sonun başlangıcı kendini gösterir. Hitler Sovyetler Birliği'ne savaş açar. Wehrmacht yıldırım saçan panzerleriyle Barbarossa harekatını başlatır. Yıldırım hızıyla Smolensk şosesini aşarak Stalingrad'a dayanır. Pasifik'te üzüm yemek için öteki bekçiyi de dövmek gereklidir. Japonlar paylarını zorla almanın kamikazesidirler. 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'ı aniden basarlar. Amerika Birleşik Devletleri elini ateşe sokmadan kestane toplama düşünden karabasanlarla sıçrar. Bu baskın kasus belli. Savaş nedenidir. Avrupa'nın ortasında İsviçre ve Boğazların egemeni Türkiye ile olan bitene çok uzak Güney Amerika ülkeleri dışında bütün dünya birbirinin gırtlağına sarılmıştır. İsviçre dünya çıkarlarının takas merkezi olduğundan dokunulmazlık sahibidir. Türkiye ise tam tersine. Hemen savaşa sürülebilecek nitelikte 3 milyon gence sahiptir. Üstelik büyük çoğunluğu savaş deneyiminden ve askerlik eğitiminden geçmiştir. Her sıkışan iştahını açacak bir tatlı lokma yani. Genelkurmay'da savaş falı. Askerin geleneğidir. Savaş sözünü duyar duymaz beyninde şimşekler çakar. Uzak yakın düşünmeden haritasının başına geçer. Varsa bilgilerini yoksa duygularını ortaya dökerek daha baştan savaşı bitirir. Çok haksız değildir. Savaş bir bilimse belli maddi durumların belli sonuçları olacaktır. Bir kurmay da bütün maddi verileri göz önünde tutar. Tıpkı bir kimya formülü, bir fizik kuramı ya da satranç oyunu çözercesine sonuca ulaşır. Savaş biliminin bu kategorik özelliğini saptırabilen bir tek element vardır, insan. Çünkü mekanik araçların yapacağı önceden kestirilebilir. Dahası var, günümüzde bilgisayarlara bağlanarak hata sıfırın altına bile düşürülmektedir. Hesaplanamayan, bazen bir tek insanın inadı, korkusu ya da kahramanlığıdır. Zaten savaşların yazgısı kahramanlık kanını mürekkep eylemez mi? İşte 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi yönetenlerin en iyi bildikleri de budur. Daha Almanlar Sudetlere girdiği an savaşa yuvarlanıldığını, Polonya'yı yuttuğunda bir kez daha yenileceğini varsaymışlardır. Çok olasıdır ki bu öngörü çok değişik varsayımlardan sadece biridir. Ne olursa olsun bütün anılar öngörünün gerçekliğini doğrulamaktadır. Özellikle Stalingrad savunmasıyla Ukrayna gerilerinde direniş haberlerinin Almanya ve ortaklarının savaşı yitireceğine ilişkin kanı ya da özlemlerini kesinleştirdiği açıktır. Almanlarla 5 yıl omuz omuza çarpışmışlar, savaş öncesi yurtlarına dönünceye kadar Harp Akademisi'nde Alman generallerinden yararlanmışlardır. Niteliklerini, lojik, stratejik ve taktik kapasitelerini çok iyi bilirler. Ruslarla pek çok çatışmada değişik koşul ve durumlarda karşılaşmışlardır. İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla da. Dost ya da düşman olarak yapabileceklerini görmüşlerdir. Amerikalıları şöyle böyle tanımaktadırlar. Bütün bilgileri Kurtuluş Savaşı'nda, Ege ve Antep dolaylarında dört deniz piyadesi taburu, Kafkaslar'da bir tugay yitirdiklerinden ibarettir. Yani bir tek Japonya sayılmazsa, savaşanların olanak ve insan gücü konusunda kesin hükümleri vardır. Bu nedenle yaptıkları bütün stratejik ve taktik değerlendirmelerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hitler'in yeni iktidara geldiği günlerde Amerikalı General MacArthur'a söylediği, ufukta yeni bir dünya savaşı görünüyor. Bundan karlı çıkacak olan ABD ile SSCB'dir varsayımına uygun düştüğünü yatsımak kolay değildir. Yalta, Tahran ve Potsdam konferanslarının bütün gizli görüşmelerinin birbirlerinin zararına olan bölümlerini katılanların elçilerinden diplomatik yolla, Adana ve Kahire buluşmalarında da hem Churchill hem de Roosevelt ve Stalin'in ağızlarından birer kez daha resmen öğrenmelerine karşın hep bir formalite olarak görmeleri bu yüzden olsa gerektir. Yeni bir dünya düzeni beklemektedirler ve o dünya düzenini bir tek asker kurban etmeden katılma kararındaki büyüklüğü anlamak çok zordur. Hele günümüzün sığ çıkar bencilliğinden bakınca aklın yüceliğine saygı duymamak ne mümkün. Günümüz ezikliklerinin bütün suratlarına şamar gibi çarpılması gereken bu gerçektir. O günün Türkiye'sini yönetenler, yeryüzünde savaşı en iyi bilen komutanlardır. Hem de kaçınabilecek kadar. Bu saptamayı korku ya da aciz diye zedelemeye çalışarak, özünde yiğitlik vehmeden herkes, patronu ya da kudret sahiplerinden birinin çıkarına aykırı bir davranışta bulunmalı. Sonra da diliyorsa, yıllardır binbir zorlukla yetiştirilmiş 3 milyon genci, belirsiz çıkarlar için tehlikeyi atıp atamayacağını vicdanına sormalıdır. Elbet varsa. Kalkınan Köy. Bu bilgi ve beceri sonucu dünya, hiçbir salgın hastalığın kıyamayacağı kadar büyük kitleleri savaş canavarının değirmeninde tüketirken, Türkiye kendini aydınlatmanın destansı uğraşına girer. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'dir. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç. Eğitim seferberliğinin ilk meyveleri devşirmeye başlanmıştır. Ancak bunlar devletle kitlerin gereksinimlerine bile yetmemektedir. Oysa aydınlanma sadece karanlıkta mum yakarak gerçekleşecek bir umut değildir. Bilim, kültür ve sanatın seçme ürünleri haldır haldır çevrilmekte, devlet kitapları olarak basım hazırlıklarına girilmektedir. Ne var ki okunmayan kitap bulunmamış elmas gibidir. Çok değerli olabilir, hiç yararlı olamaz. Bunun bir çaresine bakılmalı. 440 bini bulan okul yazar sayısı hızla artırılmalıdır. 17 Nisan 1940'ta 3803 sayılı köy enstitüleri kanunu bu gereksinimden doğar. Uzaktaki eğitim çok zahmetli ve pahalıdır. Toplum kendi içinde eğitilecektir. Enstitüler ilk öğrencilerini yetiştirirken 19 Haziran 1942'de 4274 sayılı köy okulları ve enstitüleri teşkilat kanunu yürürlüğe girer. Uygulama büyük bir coşku ve hızla başlayacaktır. İlk mezunlar Anadolu bozkırına güneş gibi doğarlar. Küçük köylerde üst sınıflı eğitmenli okullar açılır. Büyük köylerde 5 sınıflı öğretmenli köy okulları kurulur. Birkaç küçük köyün kesiştiği merkezlerde ise çocuk sayısına göre eğitmenli veya öğretmenli 5 sınıflı okullar yapılır. Bu Anadolu'nun barış, bilim, düşünce ve sanat dünyasına açılma hazırlığıdır. Savaşın başlamasından bitimine 8675 eğitmen, 5542 öğretmen yetiştirilmiş, 15000 okul açılmış, okulların kapasitesi 211.512'ye erişmiş, okur yazar sayısı 1.300.000'e ulaşmıştır. Bu öyle bir coşku ve heves sağlar ki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Platon'un Devlet ya da Cumhuriyeti ile Ignazio Silone'nin Fontamarası ya da yaklaşık 160 klasikten herhangi biri bir hafta içinde 20 bin okur bulur. Günümüzde okumadan alim, yazmadan katip kesilenler için kim bilir ne şaşırtıcı sayılardır. Bunun üstüne o dönem halk evlerindeki her kitabın ayda en az 8-10 kez yerinden oynadığı da eklenmelidir. Bozkır'ın çekirdeği çatlamıştır. Bebelerle birlikte yaşlı başlı insanlar da dudaklarını kıpırdatmayı öğrenmektedirler. 3 milyon yeni insan, üreme çağı ile birlikte geometrik bir nüfus artışının, geometrik bir gereksinimler listesiyle çoğalmasını sağlayacak gücü toplamaya başlamıştır. Denilebilir ki, o güne kadar savaş dışında hiçbir şeyin tarlası sınırından taşıramadığı Anadolu köylüsü, ilk kez hem de gönlüyle, üstelik öğrenim amacıyla yollara düşmektedir. Bilimi Çin'de aramak. Üst sınıflı köy okullarında okuma yazma öğrenenlerin en dayanıklı ve yeteneklileri, sabahın seher vaktinde, çıplak ayakları karlarda dona çatlaya, yırtık mintanlarıyla defter ve kitaplarını koruya saklaya 3, 5 hatta 7 kilometre uzaklıktaki merkez okullarına koşarlar. Her ezan vakti 7 ile 15 yaş arasındaki bu bebelerin hali görülecek şeydir. Savaş katılan ülkelerin 15-16 yaşındaki çocuklarını cephelerde ölüme kurban eylerken Türkiye, Sokrat, Voltaire, Arabi, İbni Haldun, Tolstoy, Dostoyevski, Dickens ya da Zola ile kucaklaşmasını sağlamaktadır. Pazar ve bayram günleri köy odalarında demokrasi tartışmaları yapılmakta, hemen her gün halk evleri kitaplıkları, yoksul öğrencilerin açlığına bilgi, kültür ve sanatın doyumsuz lokmalarını yetiştirmeye uğraşmaktadır. Savaşın sonunda sadece ilkokul öğrencilerinin sayısı 1.357.200'e ulaşır. Bir yarım yüzyıl sonra böylesi bir atılım küçümsenebilir mi? Bilinemez. Bilinen, o okulları bitirenlerin daha da yetenekli ve dayanıklılarının artık sayıları 250'ye yaklaşan bölge okullarına girerek çağdaş uygarlığın yolunu aramaya çıktıklarıdır. Çünkü oraları da bitirenler, öğretmen okulları, köy enstitüleri, üçlü askeri, artık sayısı 60'a yaklaşan sivil liselere. Oradan da Gazi Terbiye, Çapa veya Bursa Öğretmen Okulu, Akademi, Konservatuvar, Teknik veya İstanbul ve Ankara Üniversitelerine gideceklerdir. Ve sonrasında Türkiye'nin serüveniyle kendilerininkini hiç kuşkuya yer vermeyecek biçimde bütünleştireceklerdir. Bu öyle bir gerçektir ki uzaydan belge, uzaktan bilgi aktarmayı gerektirmiyor. Görmek isteyen Çankaya tepelerinden Ordu tepelerini, üniversiteden meclis kürsülerini, yargı divanlarından onur kürsülerini, yollardan yapılara, madenlerden fabrikalara, holding babalarından sendika babalarına, bilim ocağından sanat bucağına gözünü, eğer varsa kitaplığının en yakın rafına elini değdirdiği an, o yarık tabanlı, yırtık mintanlardan biriyle mutlaka burun buruna gelecektir. 1945 yılı 7 Mayıs'ında Almanya kayıtsız koşulsuz, 14 Ağustos'unda Japonya, İmparatorun sarayındaki egemenlik haklarına dokunulmamak kaydıyla teslim olduklarında, savaşa bile isteğe girenlerle cebren ve hileyle katılmak zorunda kalanların kaybı korkunçtur. En azından 52 milyon ölü, 100 milyonu aşan yaralı ve özürlü vardır. ABD 300 bin, Almanya 4 milyon 500 bin, Belçika 89 bin, 27 bin Yahudi, Çin 8 milyon, Finlandiya 90 bin, Fransa 535 bin, İngiltere 390 bin, İtalya 450 bin, Japonya 2 milyon, 400 bini sivil, Macaristan 450 bin, Polonya 5 milyon, 3 milyon 100 bini Yahudi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 9 milyonu asker 20 milyon, Yugoslavya 1 milyon 500 bin, 1 milyon 200 bini sivil, Yunanistan 500 bin. 1945 yılının 14 Ağustos'unda savaş sona erdiğinde imparatorluk düşleriyle yola çıkanların tamamı İtalya, Almanya ve Japonya egemenliklerini bile yitirmişler, İngiltere, Fransa ve öteki Avrupalıları da birer Amerika dominyonu durumuna sürüklemişlerdir. Yazık ki bu durum bugün de sürmektedir. Üstelik Alman nazilerinin acımasızca kıydığı Yahudi, doğmaktan başka suçu olmayan milyonlarla. ABD şahinlerinin acımasızca kavurduğu suçu Hiroşima ve Nagasaki'de doğmaktan ibaret yüz binlerce Japon'un da yüz karası ile birlikte. Liberal rüzgarlar yeniden esiyor. 1945 yılı başında savaşın sonu görünmüştür. Hitler'in Wehrmacht'ı her yerden ayrık otu gibi bir bir köklenmeye, samurayların kamikazeleri ard ardına suya çakılmaya başlamıştır. Mussolini ise çoktan perişan düşmüş, Duçelik başına dert olmuştur. İktidarda mı, Alman işgal bölgesinden vaaz mı vermekte belirsizdir. Açık olan, dünün yapay büyüklerinin yerini günün iki süperinin aldığıdır. ABD ve SSCB orduları Berlin'de buluştukları an bütün devletler peşlerine takılır. Müttefik düş, çabucak ayrılığa yorulur. Dünya iki kutba ayrılır. Artık bir yanda ABD, bir yanda SSCB vardır. Bir de bunların ortak gösterdiği uyduları ya da egemenlik alanlarında yarı bağımsız, yarı uydu ya da çağdaş deyimiyle karşılıklı bağımlı devletler. Potsdam Konferansı 17 Temmuz 1945'te bu açıklık içinde toplanır. Cecil Hanhoff da ABD adına Truman ve Barnes, SSCB adına Stalin ve Molotov, İngiltere adına önce Churchill ile Eden, sonra Attlee ile Bevin'in katıldıkları aralıksız toplantılar 2 Ağustos 1945'e kadar tam 17 gün 3 ülkenin başını tutsak eyler. Koskoca bir dünyayı lokma lokma paylaşmak, sonra da bunu çağdaş insanlığa yutturacak afyonu üretmek kolay mı? Sonunda afyonu kaplayacak elma şekeri ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler Örgütü. Toplantıların en zorluları ambalajını süslerken geçmiştir. Duyguları ayaklandıracak ne kadar kordon, kurdele, yıldız ve pul varsa yapıştırılır. Ama içeriği bütün açıklığıyla pek yalın, pek kesin ve keskindir. Adları ne olursa olsun, politik anlamda bağımsızlığa kavuşan devletler, iç işlerinde elbette süperlerin göz yummayacağı kadar büyük kıyımlara gitmemek koşuluyla, bütünüyle özgür sayılacaklardır. Ama dünya düzeni konusunda söz hakkı süperlerindir. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün en tepesinde bu ikili vardır. Uzlaştıkları konularda ortaklarının da onayına izin vereceklerdir. Yani İngiltere, Fransa ve Güvenlik Konseyi'nin o günlerdeki, bugünlerdeki Çin Halk Cumhuriyeti, öteki sürekli üyesi Formosa'ya. Uzlaşamazlarsa ya karşılıklı çarpışacaklar ve onlarla birlikte bütün dünyada ayrı iki kampta tokuşacaktır, ya uzlaşıncaya kadar aralarında gizli görüşmeleri sürdüreceklerdir. Çok zaman bu gizli görüşmelerden en yakın ortaklarının bile haberi olmayacaktır. Süperler uzlaşınca sorun çözümlenir. Yenenlerin yenilenler üzerindeki kılıç hakkı ustalıkla, demokrasi ve insan haklarıyla birleşmiş dünya idealinin ambalajına konulur. Mondros, Sèvres ve Versailles'in hatası yinelenmemiştir. Artık örgütün anayasası ortaya çıkabilir. Her olayda Amerika'yı yeniden keşfedenlerle Berlin duvarından antika değerleyenlere not. Potsdam Konferansı'nın gizli tutanaklarına göre 1944 yılında kurulan iki kutuplu statüko geçerliliğini 50 yıl sürdürecektir. Sovyetler Birliği'nin Gorbaçov üvecenliği mi, hinliği mi sonucu erken çözülmesini buna göre değerlendirmek gerekir. Potsdam'a göre yeni dönemin başlangıcı 1994 yılıydı, 1990 olmuştur. Biz yeniden kurulan dünyanın izine düşelim. 16. ayrımın sonu, sayfa 178.